Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْلَقَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪يهَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Menheş derslerimizde kitap ve sünneti anlamanın selefin anlayışıyla kayıt altına alınması babında kaldık. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline feselu ehle zikre in kuntum la ta'lemun. Burada ehle zikr, vahyin ehli, yani kitap ve sünnetin ehli. Daha önce açıkladığımız gibi buradaki zikr kelimesi Kur'an ve sünnettir. Sünnet ile birlikte olan Kur'an'dır. Tevbe suresi 100. ayetinde muhacirlerden ve ensardan yarışanların, İslam yolunda yarışanların öncüleriyle onlara güzellikle tabi olanlardan Allah hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Ali radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh'ı haricilerle tartışmaya gönderdi. Onlara söylediği ilk şey şu oldu: sizin yanınıza Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerden ve ensardan olan ashabı ile Nebi aleyhissalatü vesselamın amcaoğlu hem damadı olan zatın yanından geliyorum. Kur'an onların üzerine inmiştir. Kur'an'ın tevilini onlar sizden iyi bilirler. Sizin aranızda ise onlardan kimse yoktur. Hani İbn Abbas radıyallahu anh'a bu haricilere karşı delil getirirken, bakın sizin aranızda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından hiç kimse yok. Kur'an onlara nazil olmuştur. Onun tevilini, Kur'an tevilini onlar sizden iyi bilirler diyerek hüccet getirmiştir. Dolayısıyla her asırda insanlara hüccet olan şey ehli hadistir. Yani Kur'an ve Kur'an'ın tefsiri olan sünneti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan alan ashabı, ashabından bu ilmi alan tabi'in, tebe'ut tabi'in ve hadis ehlinin birbirlerinden rivayetleri şekliyle gelen Allah Resulü'nün hadisleri konusunda, sahabelerin menheci konusunda en fazla bilgi sahibi olan kimseler Allah'ın kitabını en iyi bilen kimselerdir. Bir adam Şabi'ye geldi ve bir şey sordu. O da bu konuda İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir dedi. Adam bana kendi görüşünü söyle deyince Şabi şöyle dedi: şuna hayret etmiyor musunuz? Ben İbn Mesud'un sözüne haber verdim. O ise benim görüşümü soruyor. Benim dinim bundan, yani kendi görüşümle söz söylememden daha değerlidir. Vallahi benim için sana şarkı söylemem, kendi görüşüme haber vermemden daha sevimlidir. Yani burada gördüğü gibi sahabenin sözüne karşılık tabi'in, Şabi tabi'inden, tabiinden birinin veya daha sonrakilerin sözünü eşlerde görmek veya onun önünde görmek bile Şabi'nin böyle taaccüple karşıladığı, hayret ettiği vakalardan biri olarak rivayet edilmiştir. Ve bunu kişinin kendi görüşleriyle meselelere hükmetmek yerine sahabeden delil araştırmaz. Yani Kur'an ve sünneti sahabenin nasıl anladığından bir yol araştırması vurgulanıyor. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: İçinizden birini örnek alacak olan kimse, taklit edecek olan kimse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını örnek alsın. Zira onlar bu ümmetin kalpleri en temiz olanları, ilimde en köklü olanları, zorlaması en az olanları, en çok hidayet üzere bulunanları ve halleri en güzel olanlarıdır. Onlar Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sahabelik için ve dinini ikame etmeleri için seçtiği topluluktur. Onların üstünlüklerini tanıyın, yani kabul edin ve rivayetlerine tabi olun. Şüphesiz onlar dosdoğru bir yol üzerindeydiler. Bunu İbn Abdilber Cami Beyanı ilimde rivayet etmiş. Ebu Naim Hilye'de Şeyh Elbani Es-Sayha'da zikretmiştir. Ahmet bin Hanbel şöyle dedi: bize göre sünnetin esasları şunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının üzerinde bulundukları yola sarılmak ve onlara uymak, bidatleri terk etmek, her bidati sapıklık olarak görmek. Burada Ahmet bin Hanbel usulü sünne diye tercüme ettiğimiz mektubunda bunu söylüyor. Hemen baş tarafında. Ve ilk kullandığı cümle bu. Yani ilk maddesi bu. sünnet esaslarının Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının üzerinde bulundukları yolda olmak. Bidatleri terk etmek ve her bidati sapıklık olarak görmek. İstisnasız her bidati sapıklık olarak görmek. İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Sapıklık ehlinin bu gibi tahriflere düşmelerinin temelinde Allah Teala'nın kitabını sahabe ve tabiinin anladıkları gibi anlamaktan yüz çevirmeleri ve onun delalet ettiği anlama zıttıyla itiraz etmeleri vardır. İşte bu Allah ve Resulüne karşı en büyük saptırmadır. Lakin bu nifak ve aldatma yoluyla olmaktadır. Yani heva ehli, bidat ehli dediğimiz kimseler zaten yani heva ehli diye tanımlanmış. Yani aslında bunlar nefislerine uyan kimselerdir. Samimiyet yoktur. Samimi değiller, ihlaslı değiller. Bu yüzden bunlara heva ehli denilmiştir. Aldatma, çarpıtma, saptırma yolunu tutmuşlardır. Yoksa yolun en doğrusunun sahabelerin üzerinde yol olduğu malumdur. Yine şöyle der, sahabeden Kur'an'ın anlamı hakkında nakledilenler bu konuda tıpkı Kur'an'ın harflerinin onlardan nakledilmesi gibidir. Aralarında fark yoktur. Yani Kur'an lafızlarını nakletmek neyse, bu Kur'an'ın tefsiri hakkında sahabeden nakledilenler de aynıdır. Aynı şekilde bağlayıcıdır diyor Teymiye. Nahl suresindeki ayette zikir ehline yani sünnet ehline başvurmak emredilmiştir. Bu niteliğe en çok hak sahibi olanlar sahabe radıyallahu anhum ve seleftir. Yani zikir ehlinin ilkleri onlardır. Tevbe suresindeki ayette rıza öncekilere güzellikle tabi olmaya bağlanmıştır. Yani yenilikçi olma, yeni bir şeyleri ortaya çıkarıcı olma. Kur'an ve sünnet de yeni bir şey değil zaten. Kur'an ve sünnet 1400 sene önce nazil oldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tefsir etti. Sahabeler bunu anladı. Din namına olan, dinle ilgili olan her şey varsa burada vardır. Yoksa burada olmayan bidattır. O yüzden yeniliklerden uzak durmak, asla dönmek esastır. Güzellikle tabi olmak, uyum göstermeyi ve muhalefet etmemeyi gerektirir. Yani ayette emredilen güzellikle uymak, muhalefet etmeden uyum göstermeyi gerektirir. Selef ve imamlar, selefin anlayışını gözetmeyi tavsiye etmişler. Bunu hep vasiyet etmişlerdir. Yani birbirlerine, öncekilerin yoluna uymayı vasiyet etmişlerdir. Fırkaların ve cemaatlerin sapmalarının temel sebebi, selefin anlayışını gözetmemeleridir. Selefin rivayetlerine önem vermenin ve bu konuda hırslı olmanın gerektiği vurgulanmıştır. Dinin ittiba yani uymak üzere kurulu olduğu, görüş ve heva üzerine, bidat çıkarma üzerine olmadığı. Kitap ve sünnet dışında hidayet aramanın yasaklanması babı. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 89. ayetinde sana her şeyi açıklayan bu kitabı indirdik buyuruyor. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Her şeyi açıklayıcı bu kitabı indirdik. Araf suresi 3. ayeti Rabbinizden size indirilene uyun, onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Yani Kur'an ve sünnet Rabbinizden indirilendir. Bunun dışındakiler ise edinilen dostlardır. Hiçbir şey Kur'an ve sünnete denk olamaz. Eğer ona itaat ederseniz yani Resul'e hidayete erersiniz. Nur suresi 54. ayet. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh kitap elinden birinden aldığı bir kitabı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a getirdi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü kitap elinden birinden güzel bir kitap aldım. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam öfkelendi ve şöyle buyurdu. Ey Hattab oğlu o kitaptakiler hoşuna mı gitti? Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben size tamamen halis, yani karışık ve şüpheli olmayan bir din getirdim. Onlardan bir şey sormayın, yani kitap ehlinden bir şey sormayın. Size doğru bir şey anlatırlar da yalanlayabilirsiniz. Yahut batıl bir şey anlatırlar da doğrulayabilirsiniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şayet Musa Aleyhisselam hayatta olsaydı, benden başkasına tabi olma hakkı yoktu. Yani kişinin ittibayla, mükellef olduğu kimse Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba dışında bir takım kitaplar yazıyorsa, menkıbeler, vaazlar, hikayeler yazıyorsa, Allah Resulüne ittibanın dışında, bu gayenin dışında, bu dinin dışında, Bunların okunmasını içlerinde hikmet dahi olsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın hoş görmüyor. Musa dahi hayatta olsa gelip bana tabi olmaktan başka yolu yoktu diyor. Ebu Murre el-Kindi Şam'dan bir kitapla geldi ve onu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a getirerek verdi. İbn Mesud radıyallahu anh ona baktı, sonra bir tas ve su istedi. Kitabı bu suyun içinde sildikten sonra, yani yıkıyor mürekkeple yazdıkları için, suya bastırınca o mürekkep eriyor, siliyor. Sonra şöyle dedi, sizden öncekiler ancak kitaplarını terk edip başka kitaplara tabi olmaları sebebiyle helak oldular. Yani kitabı Allah'tan ve Resulünden geleni yeterli görmediler. Başka kitaplar da edindiler. Hikmet kitapları gibi, felsefecilerin kitapları gibi. Yani vahyi anlamaya yarayan kitaplar değil de bundan uzaklaştırıcı başka kitapları da edindiler. Bu sebeple helak oldular. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah'ın kitabında bulunmayan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine geçmeyen bir görüş ortaya çıkaran kimse Allah Azze ve Celle ile nasıl bir durumda karşılaşacağını bilemez. Ömer bin Abdülaziz bir mektubunda şöyle yazdı. Muhakkak ki kitap, yani ayet bulunan konuda kimsenin görüşü olamaz. İmamların görüşü ancak hakkında ayet inmemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti geçmemiş bir konuda geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet koyduğu bir konuda hiç kimsenin görüşü olamaz. Yani işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden birisi sıkışık vaziyette namaza durmasın diyor. Birisi çıkıyor diyor ki benim görüşüme göre yani sıkışık vaziyette namaz kılsa bu namaz da geçerlidir. Mekruhtur ama geçerlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kadar söylemiş. Yani bu namazın olacağı, olmayacağı, kabul edileceği, edilmeyeceği değil bak. Sıkışık vaziyette namaza durmasın. Yani minareyi çalma ki kılıfıyla uğraşma. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Allah kitap ve sünnet dışında hidayet arayan kimsenin ancak uzaklığını artırır. Kim hidayet, kitap ve sünnet dışında bir şeyle ararsa Allah onun ancak uzaklığını artırır. Ben Mesne'yi okuyayım, ben Risale-i Nur okuyayım veya başka bir şeyle hidayet bulayım peşinde olanlara İbn-i Teymiye kendi aslında böyle bir cevap vermiştir. Kim Allah'a hidayeti kitap ve sünnet dışında bir şeyle ararsa o ancak Allah'tan uzaklığını artırmış olur. Nahl suresindeki ayette Kur'an'a tabi olmakla yetinmenin gerektiği açıklanmıştır. Çünkü her şeyin açıklaması olarak bu kitap indirilmiştir. Araf suresindeki ayette kitap ve sünnete tabi olmak emredilmiş ve bunlara muhalif olanlara tabi olmaktan sakındırılmıştır. Nur suresindeki ayette hidayet için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak şart koşulmuştur. Eğer ona itaat ederseniz tehdedu, hidayet bulursunuz. Yani eğer Resul'e itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Yani mevhumun muhalifi itaat etmezseniz hidayet bulmazsınız. Başka bir mevhumun muhalifi eğer ondan başkalarına itaat ederseniz hidayet bulamazsınız. Böyle. Evet, kitap ve sünnet dışında hidayet aramaktan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ağır tehditle uyarmış. Ömer radıyallahu anh bile olsa, Ömer radıyallahu anh gibi Raşid halifelerden sayılan, yani benden sonra Nebi gelecek olsa Ömer olurdu denilen, şeytan işte Ömer'i gördüğü yerde kaçar, başka sokağa girer denilen bir insan. Böyle olmasına rağmen bu Ömer radıyallahu anh kitap ehlinden edindiği bazı kağıtlarla gelince Allah Resulü'nün iki kaş arasındaki damarı kabarıyor. Ve bu hadis ittiba tevhidi dediğimiz şeye delil olmakta. Yani Musa aleyhisselam dahi hayatta olsa gelip benim getirdiğime tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. Yani hiçbirimizin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka, sünnetinden başka tabi olacağımız bir seçeneğimiz olamaz. Ne falan kimsenin maslahat görüşü, filan kimsenin siyasi reyi, falan kimsenin keşfi, rüyası, bunların hiçbirisi, kıyası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan bizi onun hadislerinden alıkoymamalı. Kitap ve sünnet başka şeylere ihtiyaç bırakmaz. Kitap ve sünnete aykırı olan her şey reddolunmuştur. Kişileri taklit etmek kötülenmiştir. Kişilerin görüşleri ve fikirleri üzerine kurulmuş olan kitapların sapıklığının tehlikesine dikkat çekilmiştir. Bu görüşlerin kimisi ilmi, kimisi de ameli görüşleridir. Bid'at ve sapıklık ehlinin kitaplarının telef edilmesi gerekir. Bid'at ve sapıklık ehlinin kitapları telef edilmelidir. Yani Mesnevi dedik ya az önce. Mesnevi telef edilmelidir. Risale-i Nur telef edilmelidir. Yok edilmelidir bunlar. İtlaf edilmesi gerekir. Kur'an ve sünnet dışında bir yerlere götüren fıkıh kitapları, mezheplerin fıkıh kitapları, Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmali, bunlar Kur'an ve sünnete aykırı, kitaba muhalif, sünnete muhalif rey ve bidat kitaplarıdır. Bunların telef edilmesi gerekir. Belki ilim ehlinin işine yarayabilir ama ilim ehlinin katında değerlendirilmek üzere, batıl şüphelere cevap vermek, insanları bu şüphelerden korumak üzere. Lakin avamın eline, insanların eline geçmemesi için, bunların tehlikesinden korunmak için bunlar sakındırılır. Yok edilmesi gerekir. Delili talep etmek için hırslı olmak vurgulanmıştır ve sünneti yaymak, dersini yapmak ve buna özen göstermenin önemi vurgulanmıştır. Kitap ve sünnetin görüşler, zevkler yani keşifler, siyaset ve akılların önüne geçirilmesi gerektiği ve bunun sünnet ehlinin özelliği olduğu. Yani bu menheci özelliklerden birisidir. Allah Azze ve Celle, az önce de tekrar ettik, A'raf suresi 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın buyuruyor. Yine ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Hucurat suresi ilk ayet. Rafi bin Hadic radıyallahu anh rivayet ediyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlaları ekime verirdik. Onun 1/3'le, 1/4'le ve belli bir miktar zahireyle kiraya verirdik. Bir gün bize amcalarımızdan birisi gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi faydalı olan bir işten yasakladı. Ama Allah ve Resulüne itaat bizim için daha faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi tarlayı ekime vermekten, 1/3, 1/4 ve belli bir miktar zahire ile kiraya vermekten yasakladı. Tarla sahibi onu kendisinin ekmesini veya ektirmesini emretti. Kiraya vermeyi ve bundan başkasına uygun görmedi. Burada tarlayı mesela bölüyorlar 4 parçaya veya 3 parçaya. Diyelim 4 parçaya böldün. Şu 1/4 mal sahibinin, o tarlayı ekmekle uğraşmıyor. Kiralayan, tarlayı kiralayan bu 1/3 kısmının ürününü alıyor. Tamamını sürüyor, tamamını ekiyor. Fakat 1/4 kısmını alıyor. Mal sahibi olarak da 1/4 kısmı tarla sahibinin oluyor. Fakat bu belirlenmiş alandaki ürün iyi mi, kötü mü, miktarı nedir, ne kadar meçhul olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Ve sahabenin ifadesine bakın. Sahabe diyor ki Allah Resulü bizi faydalı bir işten alıkoydu. Yani dünya görüşleri bunun faydalı olduğu yönünde. Yani ticaret böyle yürür. Bu görüşler. Fakat Allah Resulüne itaat etmek bizim için daha faydalıdır diyor. Bakın burasını yakalıyor sahabe. Bugün mesela kuyumculardan dün örnek vermiştik galiba. Sarf meselesinde. 9 lira verdin, 10 lira bozuyorsun. İşte eski altını getiriyorsun, yeni altın alıyorsun, arada fark veriyorsun. Bunlar faiz. Kredi kartı haram, faiz haram, bankayla işlem yapmak haram. Bankayla bu POS cihazını koymazsan bu ticaret yürümüyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi düşünün, sahabenin şu hadisini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için faydalı olan bir şeyden men ediyor. Biz sahabenin dediği gibi dersek kurtuluruz. Fakat Allah Resulüne itaat etmek bizim için daha faydalıdır. İşte Resul'e iman etmek ve sünnetin önüne başka hiçbir şeyi geçirmemek, dünya görüşünü, ticareti, siyaseti, zevki, keşfi, kıyası hiçbir şeyi geçirmemek demek bu demek. Ebu Hanife şöyle demiştir. Hadis sayı ise benim mezhebimde odur. Yine hiç kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzü kabul etmesi helal değildir demiştir. Malik şöyle demiştir. Ben sadece bir insanım. Hata da ederim, isabet de ederim. O halde görüşüme bakınız. Bütün kitap ve sünnete uygun olanları kabul ediniz. Kitap ve sünnete uygun olmayan bütün görüşlerimi de terk ediniz. Şafii şöyle demiştir. Müslümanlar kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça ulaşan kimsenin onu bırakıp da insanlardan birinin görüşünü alamayacağı hususunda icma etmişlerdir. Birisi ne diyordu? Vatandaşın birisi şöyle diyordu. Allah Resulü bir şeye siyah diyor. Alimler ona beyaz diyorsa biz icmaya bakarız diyor, değil mi? İcma ne diyormuş? Allah Resulü bir şey deyince hiç kimsenin sözüne bakmamak. İcma bu işte. Cehaletin ötesinde bir cehalet yani söylenen söz. Tıpkı bu şuna benzedi, bunların bu uydurdukları söz. Hani diyara sünnet inkarcıları bir söz uydurmuş. Benim söylediklerimi Kur'an'a arz edin, ona uyanları alın, uymayanları reddedin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir söz uydurmuş. İmamlar da diyorlar ki İbn Abdilber, biz diyor bu hadisin gereğiyle amel ettik ve bu hadisi Kur'an'a arz ettik. Kur'an'da gördük ki Resul size neyi verirse onu alın, neyden sakındırırsa onu terk edin diyor. Ve bu hadisi Kur'an'a aykırı bulup attık çöpe diyor. Yani bu icma iddiası da böyle bir şey. Bakın İmam Şafii, tekrar edelim. Müslümanlar kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça ulaşan kimsenin onu bırakıp da insanlardan birinin görüşünü alamayacağı hususunda icma etmişlerdir. Yine şöyle demiştir. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sahih olarak ulaşırsa onu alın ve benim görüşümü bırakın. İmam Ahmet şöyle der. El-Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü ve Ebu Hanife'nin görüşü, bütün bunlar birer görüştür. Bana göre bunların hepsi birdir. Delil ancak rivayetlerde gelenlerdir. İbn-i Teymiye şöyle der. Allah'ın onlara en büyük nimetlerinden birisi, kitap ve sünnete sarılmalarıdır. Sahabe ve onlara güzellikle uyan, tabi'in arasında üzerinde ittifak edilen esaslardan birisi, hiç kimsenin Kur'an'a aykırı olan görüşü, zevki, akli yorumu, kıyası ve vecdinin asla kabul edilmemesidir. Yine şöyle demiştir. Mecmul Feteva'da bu söyleyeceğimi de Cevabı İtirazatil Mısriye adlı eserinde. Hameviye fetvasını verdikten sonra Şeyhülislam İbn Teymiye Mısır'da bazı itirazlar olmuş ve Mısır'da bu Hameviye fetvasını, Fetaval Hameviye'yi savunmak üzere bir risale daha yazıyor İbn Teymiye. Orada söylüyor bunu. Hadiste imamlıkla meşhur olan Şafii, Ahmet, İshak yani İshak bin Rahüye, Ebu Ubeyd ve diğer hadis imamları gibi imamların yolu ne haberi meselelerde ne dini konularda, haberi meseleler derken itikadi konuları kastediyor. Yani gaybi olarak haber verilip de Allah ve Resul tarafından haber verilip iman etmemiz gereken meseleler. Ne bu meseleler? Ne dini konularda, yani kişinin şeriatla ilgili olarak, ibadetleriyle alakalı konularda, ne usulde, yani ilmi meselelerde, ne de ayrıntı, detay meselelerinde sahih hadislerden hiçbirini reddetmemeleridir. Onlar kıyasa, akla veya mücerret olarak Kur'an'ın zahirine aykırı olduğu zannıyla sahih hadisi reddetmezler. Evet. Kitap ve sünnetin bunlara aykırı olan her şeyin önüne geçirilmesi gerektiği. Kitap ve sünnet görüşlere, inançlara ve zevklerin üzerine hakemdir, hükmedicidir. Fakat bunun aksi söz konusu değildir. Yani görüşler, kıyaslar, başka şeyler Kur'an ve sünnet üzerine hakem değildir. Mesela kitap, sünnet, icma, kıyas dediğiniz zaman, yani bu şekilde bir kullanılışa biz neden karşı çıkıyoruz? Neden karşı çıkıyoruz? Bazıları işte kitap, sünnet, icma, kıyas diyor ve selefi olduklarını da söylüyorlar. Fakat biz böyle bir söylenişe kökten karşı çıkıyoruz. Kitap, sünnet, icma, kıyas denmez. Evet, böyle bir şey var. Mesela icmanın dinde bir yeri var. Yeri var. Kıyasın da dinde bir yeri var. Fakat böyle olmaz. Yani edille-i şeriyeden, yani kitap, sünnet, kitap ve sünnete eş başka bir delil yoktur. Sadece kitap ve sünnet vardır. İcmaya gelince, icma kitap ve sünnet üzerine hükmedici değildir. Bilakis icma mahkumdur. İcma mahkumdur. Kitap ve sünnetten delil üzere olmak zorundadır. İcma sebebiyle bir ayeti veya bir hadisi reddedemezsin. Fakat ayet veya hadis sebebiyle icma iddia edilen bir şeyi reddedersin. İcma olduğu iddia edilen bir şeyi reddedersin. Zanni icmayı. Hakikatte Kur'an'a ve sünnete aykırı tek bir icma yoktur Allah'ın izniyle. Tek bir icma yoktur. Fakat icma olduğu iddia edilen bir sürü saçma sapan söz vardır. İcma olduğu iddia edilmiş. Biz bunları Kur'an'dan ve sünnetten delili olmadığı için ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Çünkü icmanın şartı zaten Kur'an'dan ve sünnetten bir nas üzerine. Ümmetin müçtehitlerinin icmasıdır, ittifak etmeleridir. İcma budur. Ama kitap, sünnet, icma dediğin zaman icma, kitap ve sünnet üzerine hükmedici olmak zorundadır. O zaman şu adamın söylediği haklı olur. İşte Allah Resulü bir şey siyah dese, alimler de beyaz dese biz beyaz diyeceğiz. O zaman icma, bakın, sünnet üzerine hükmedici olur. Bu sapıklıktır. Kıyas, icmadan sonra kıyasın sayılması ayrı bir saçmalık. Yani mantıksızlık, akla aykırı, kitaba ve sünnete aykırı olduğu gibi akla da aykırı. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Böyle sayılma, mertebe saymaz. Bakın şimdi, icma nedir? Kitap ve sünnet üzerinde rey birliğidir, değil mi? Reylerin, görüşlerin ittifakıdır. İcma insanların görüşüdür esasında. Fakat kitap ve sünnetle ittifak etmiş görüşlerdir. İcma diye buna diyoruz. Peki kıyas ne? Kıyas ne? İnsanların görüşleri ancak icma ettiği zaman ve Kur'an ve sünnetle uyuşarak icma ettikleri zaman delil oluyorsa kıyas nedir yani? İcma haline gelmemiş görüşlerdir kıyas. İcmadan sonra kıyası saymak icmanın sayılmasına aykırıdır. Çünkü hem ittifak ettikleri görüş delil diyeceksin hem de ittifak etmedikleri görüş de delildir diyeceksin. Bu açıdan sakatlıktır kıyasın buraya sokulması. Diğer taraftan kademelere sokuyoruz şimdi. Edille-i şer'iye dedik. Bir şey kitabı ve sünnete uygun. Yani kitap ve sünnette yok ama yeni çıktı bir şey. Kitabı ve sünnete uygun. İcmaya da uygun haliyle. İcmaya da uygun. Fakat kıyasa aykırı. Kıyas edile-i şer'iye mi? Edile-i şer'iye. Edile-i şer'iye dedikleri için bakın kitaba, sünnete ve icmaya uygun olan bir şeyi kıyas ile reddettiler. Ne oldu? Kıyas yani akıl hakem oldu. Vahiy olan Kur'an, vahiy olan sünnet bir şeyi onaylıyor fakat bu akıl onaylamıyor. Fakat biz Kur'an'ın ve sünnetin onayladığı bir şeyi bir kenara bırakıyoruz. Aklımız onaylamadığı için bununla hükmediyoruz. Şimdi kıyas burada kitap, sünnet ve icma üzerine hakem haline getirilmiş oluyor. Bilakis dinde edile-i şer'iye sadece ve sadece kitap ve sünnettir. İcma, kitap ve sünneti anlamaya yarayan hususlardan birisidir. Sapmadan, kişiyi sapmaktan koruyan meselelerden birisidir.
Diyen bir tarife de var galiba. Yani böyle kitap, sünnet ve icma. Yani kıyası. Onlar bu sebeple mi kıyas ederler?
Şimdi edille-i şer'iye dediğimiz zaman icma edille-i şer'iye değildir. Yani biz edille-i şer'iye sözünü ne manada kullanıyoruz? Buna bağlı. Mesela mesadir-u şer'i'a manasında kullanıyorlarsa bu söz sapıklıktır. İcma mesadir-u şer'i'a değildir. Yani kaynak değildir. Kaynak sadece vahiydir. Kitap ve sünnet. Edille-i şer'iyeyi şu manada söylüyorsa bir insan, yani şer'i delillere ulaşma, onları anlama yolu burada delildir veya kişinin sapmaması için bir delildir, bir göstergedir. Bu manada söylüyorsa edille-i şer'iye demesi tamam, bunu kabul ederiz. Ama kitap ve sünnetle eşit seviyede bir yere koyuyorsa bu mantıksızlıktır. Çünkü icma kendi başına bir delil değil. Kitap ve sünnetten bir delil üzerine icma edilmiş olmak zorunda. Kendi başına kaim bir delil değil. O açıdan icmanın zikredilmesi batıldır. Fakat imamlar, alimler kitap, sünnet ve icmaya aykırı derler. Bir şeyin sapıklığını ifade etmek için. Bu kitap ile sünneti onlarla eşit seviyeye koyduklarından değil icmayı.
Müstakil görmüyor musun?
Tabii müstakil değildir zaten. Bunda ittifak var. İcma kitaptan ve sünnetten bir delil olmak zorunda. Yani Kur'an ve sünnetle icma etmeyen görüş birliği şey olmaz. Allah Resulü muhaliftir yani o şeye. Kendisi yoktur çünkü orada. Evet. Kitap ve sünnetin bunlara aykırı olan her şeyin önüne geçirilmesi gerektiği, kitap ve sünnet görüşleri, inançları ve zevkler üzerine hükmedicidir, mahkum değildir. Selef ve imamlar kitap ve sünnete aykırı olan her görüşün atılması hususunda ittifak etmişlerdir. Alalım, ucunu keselim de öyle değerlendirelim değil bak, atılmaz. Kırpıp da heybe yapalım değil. Nasrettin Hoca'nın fıkrası var yani. Biliyor musunuz onu? Bunun kilimi kayboluyor. Her tarafa, insanlara duyuruyor. Ya bulursunuz ya bulursunuz bu kilimi diyor. Yoksa diyor, ben yapacağımı bilirim size diyor. Çabuk bulun diyor bu kilimi diyor. Arıyorlar, tarıyorlar. En sonunda buluyorlar. Getiriyorlar kilimini. Bir tanesi merak ediyor. Ya diyor, hoca diyor, biz diyor çok korktuk ve merak ettik diyor. Ne yapacaktım bu kilimi bulamasaydık? Estağfurullah. Heybesi değil mi? Heybesi kayboluyor. Heybesi kayboluyor, heybemi bulun diyor. Buluyorlar heybesini. Ne yapacaktın heybeni bulamasaydık diyor. Eski bir kilim vardı diyor, onu kırpıp diyor, heybe yapacaktım diyor. Yani atılacak olan şeyi, kitaba ve sünnete aykırı bulduğumuz için atılacağımız şeyi atacağız yani. Bir kenara farklı bir şekilde değerlendirmek için saklamayacağız. Kitaba ve sünnete aykırıysa atmak. Bu ehli sünnetin şiarı, ayrıcı alametidir. Yani başkalarından ayrıldığı bir özelliktir. Kitap ve sünnet dışında hüccet, delil yoktur. Kitap ve sünnet dışında hüccet, delil, hüccet manasında, şeriat kaynağı, hüküm kaynağı manasında bir hüccet, delil yoktur. Delillere tabi olmaya hırslı olmak ve buna özen göstermek gerektiği, kişileri taklit etmenin yasaklanması, dört mezhep imamı kendilerinin taklit edilmesinden yasaklamışlardır. Kitap ve sünnete aykırı olan konularda kişileri taklit etmek ve Allah'ın dışında veliler edinmek, bunlar aynı manada olan şeylerdir. Yani size Rabbinizden indirilene uyun, başka dostlar edinmeyin emri, bunun muhalifi, bu emre muhalefet etmek demek, kitap ve sünnete aykırı olan kişi görüşlerini, mezhepleri benimsemek girer bu ayetin tehdidine. Allah'ın dışında dostlar edinmek. Vahyin dışında yollar edinmektir bu. Allah'tan başka veliler edinmektir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki şahısları onların adına dostluk ve düşmanlık için belirleyip onların yoluna davet etmekten sakındırma. Yani bir Müslümanın Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan başka davet edeceği bir kişi olamaz. Bir hocaya davet edemez yani Müslüman. Bir Müslüman bir hocaya dostluk veya düşmanlık üzere kendi hocasını belirleyemez. Falan kimse benim hocama reddediyor, benim hocama hakaret ediyor diyerek ondan yüz çevirmesini isteyemez. Veya falan kimse bizim hocamıza saygı gösteriyor diyerek bidat ehli olmasına rağmen onlara kucak açamaz. Yani dostluk ve düşmanlıkta ölçü bu kişiler değil. Allah ve Resulü olmalıdır. Bu şahıslardan, insanlardan sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bunun detaylarını Allah izin verirse yarınki dersimizde işleyelim. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir yer var mı bu konuyla ilgili?
Bu parayla kira şuna vermeden sorun yok herhalde.
Müslim'deki rivayetlerde altın ve dinar, gümüşle, dinar ve dirhemle kiraya vermekte ruhsat verildiği diye şey geliyor, açık rivayetler geliyor. Bu sadece bir meçhullük söz konusu olduğu için, yani tarlanın belli bir kısmı karşılığında kiraya verme, yani bilinen bir icar sisteminden bahsediliyor bu hadiste. Bu yasaklanmış. Meçhul satışlar kapsamına giriyor yani bu.
Hocam bu bir malı mesela ayırtmakta bir sıkıntı var mı? Yani nasıl bir sıkıntı varsa yapayım. Mesela satışta olan bir şeyi kendisi satın alabilmek için mesela belli bir süreyle satışa çıkarıyor veya...
Şimdi ayırtmak derken benim aklıma başka şeyler geliyor. Şimdi malın bizzat kendi sahibinden ayırtmak diyorsan bunda bir sorun yok. Malın bizzat yani bizzat kendisi malın sahibi. Ama bir markette işçi ve bu marketin belli bir programı, prosedürü var. Yani bu vekil konumundadır buradaki satıcı. Yani kendi başına bir yetkiye sahip değildir. Peki böyle bir adama yetkisiz olmasına rağmen sen ayırttırdın, bu malı aldın. Senlik bir şey var mı? Aslında senlik bir şey yok. Sen ticaretini yapıyorsun. Fakat bu yetkisini aşan bir iş yaptığı için hukuksuzluk işlemiş olur. Fakat sen de bu işte onunla yardımlaştığın için zulümde yardımlaşanlar ayetinden bir pay alabilirsin. Bundan sakınmak lazım bu sebeple. Yani yoksa ayırtma var. Ayırtabilirsin.
Ayırtma da para versin vermesin. Bu ayırtma olabilir yani.
Ayırtma olabilir. Şimdi mal sahibi. Tamamen yetki sahibidir malı üzerinde ayırtır. Ayırır.
Da böyle. Mesela şey veriyorlar kapora. Belirli bir kapora karşı.
Kapora caiz değil.
Caiz değil.
Evet.
Bunun alınması mı caiz değil?
Kapora, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaporalı satıştan yasakladı diyor.
Yani malı teslim edecek. Bir yere alacak. Böyle şuna bakıyor.
Şimdi bak, kapora dediğimiz şey nedir? Kapora, mal teslim edilmediğinde bu para gider. Böyle bir satış yasak.
Aracılık olayı nasıl hocam?
Aracılık?
Ya mesela şimdi ben bir malı satmam için bunu kendi mülkiyetime geçirmem lazım değil mi? Bir kişiye satmak için.
Ha, komisyonculuk manasında.
Yani komisyonculuk mesela şimdi bir kişi bana diyor ki işte benim arabamı sat diyor. İşte 30 liradan üstü diyor senin diyor. Mesela 30 milyardan üstü kaça satarsan sat. Ben o adama 30 milyar verip almıyorum ama ben aracılık yapıyorum arada yani. Bunda böyle bir
sorun. Burada bir sorun yok çünkü bu vekalet türündendir.
Bu vekalet türüne girdi işte.
Hocam kredi kartı neden yasak?
Kredi kartı faizde kullanılan bir şey. Yani kişi kendisi faize bulaşmasa bile bu faizli sisteme bir destek vermiş oluyor. Çünkü her kredi kartı sahibine bir limit belirleniyor. Bunun hesabı oluşturuluyor. Bu hesap üzerinden faiz işletiliyor. Yani kredi kartı kullanan bir kimse otomatikman bu sisteme girmiş oluyor. Kendisi faize bulaşmasa dahi onun sayesinde faiz işlemi devam ettirilmiş oluyor. Hacim artıyor yani.
Post cihazları da mı aynı şeyde yani?
Aynı.
Aynı.
Post cihazlarında durum daha da doğrudan faize girme şeklinde cereyan ediyor. Çünkü mesela post cihazını sana verdiği zaman banka ödemeyi peşin yapmıyor. Kendisi peşin alıyor. Kredi kartının hesabından peşin almış oluyor. Fakat sana ödemeyi 40 gün sonra yapıyor. O 40 gün süre içerisinde işte o parayı faizde işletiyor, kullanıyor. Eğer faizde şey yapmasın, işte 40 günde beklemesin derse o komisyonunu yine kesiyor.
Her türlü alıyor.
Her türlü alıyor yani. Allah bu bataktan bu ümmeti korusun. Yani hayatın her yerine giriyor ama inanın insan bunu kendisini böyle psikolojik olarak buna mecburmuş gibi hissettiği için sıkıntı çekiyor. Öyle bir şey yok. Yani o olmadan da hayat oluyor yani. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfurüke ve etûbü ileyk.